الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta Babul Ezan, ezan bölümüne başlamıştık. Ezanın nasıl meşru olduğu ile ilgili hadisleri ele almıştık. Bugün de inşallah kaldığımız yerden bu babı ele almaya devam ediyoruz. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإسبعاه في أذنيه رواه أحمد والترمذي وصححه ولابن ماجه وجعل إسبعيه في أذنيه ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ هيا على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ Ebu Cuhayfe radıyallahu anha anlatıyor. Diyor ki, radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Bilal'i ezan okurken gördüm. Bilal radıyallahu anhu'yu ezan okurken gördüm. Ağzının sağa sola gidişini izliyordum. İki parmağı da kulaklarındaydı. Bu hadisi İmam-ı Ahmet ve Tirmizi rivayet etmiş. İkisi de hadisin sahih olduğunu söylemiştir. İbn-i Mace'nin rivayetinde iki parmağını iki kulağına koydu şeklinde gelmekte. Ebu Davud'un rivayeti de şöyledir. Hayya alassalah sözüne gelince sadece boynunu sağa ve sola çevirirdi. Hayya alassalah sözüne geldiğinde boynunu sağa ve sola çevirirdi. Bütün bedeniyle dönmedi. Bu hadisin aslı Bukhari ve Müslim'de de bulunmaktadır arkadaşlar. Öncelikle Ebu Cuhayfe radıyallahu anha diyor ki Bilal radıyallahu anhu'yu ezan okurken gördüm. Ağzı sağa ve sola doğru ne yapıyordu? Gidiyordu diyerek burada bize Bilal radıyallahu anhu'nun ezan okurken hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi hareketleri yaptığını ne yapıyor bize? Bu sahabi bize aktarıyor. Burada arkadaşlar ezan okurken diyor ki iki parmağını kulağına koymuştu. Açık olarak hangi parmaklar olduğu belli mi? Değil. Diyoruz ki buradaki kulağına koyduğu parmaklar arkadaşlar işaret parmakları. Ezan okurken işaret parmaklarını ne yapıyordu arkadaşlar? Kulaklarına koyuyordu. Diyoruz ki ezan okurken işaret parmağın kulağa koyulmasının bazı hikmetleri, bazı faydaları var. Birinci olarak diyoruz ki eğer insan işaret parmaklarıyla kulağını tıkadığı zaman, kulağının üzerine koyduğu zaman bu şekilde ne yapıyor? Sadece sesin çıkışı ağızdan olduğu için daha kuvvetli bir şekilde sesin çıkmasına ne yapıyor? Sebebiyet veriyor. Buna dikkat edin mesela, deneyin. Hani kulağınızı kapatıp bir şey söylediğinizde sesin daha yüksek seste karşı tarafa aktarılmasına sebebiyet veriyor. Hangi parmaklar dedik? İşaret parmakları. İkinci olarak diyoruz ki aynı şekilde duymayan insanlar, sağırlar olabilir veyahut da ezan okuyan kimseyi duyamayıp ama ileriden onu görebilecek insanlar olabilir, değil mi? Eğer bir insan ezan okunduğu zaman parmaklarını kulağına doğru götürdüğü zaman karşıdaki insan, uzaktaki insan onun ezan okuduğunu ne yapar arkadaşlar? Anlar, bu şekilde vaktin girdiğini de anlayıp camiye ne yapabilir? Gelebilir. Yani eski zamanları göz önünde bulundurun. Şu anda hani minarelerde mikrofonla ses duyuluyor. Ama yani müezzinin ezan okurken ellerini, parmaklarını, işaret parmaklarını kulağına koymasının sebebi hem müezzine bir faydası var. Neydi o? Ne dedik biraz önce? Sesin daha gür çıkmasına sebebiyet vermesi. Ve aynı zamanda karşıdaki insanın istifade ettiği bir durum var. Uzaktaki insanın veyahut da duymayan insanın istifade ettiği durum var. O da neydi? Yani onu bu şekilde gördüğü zaman uzaktaki insanın ezan okuduğunu anlayıp ne yapar? Camiye gelip orada hazır bulunabilir diyoruz. Ebu Davud'un rivayetinde en son bunu aktardık. Dedik ki Ebu Davud'un rivayetinde Hayya alessalah sözüne gelince sadece boynunu sağa ve sola ne yapardı? Çevirirdi. Bununla ilgili arkadaşlar niye rivayetin devamında ne yapıyordu? Bedeniyle dönmedi. Yani Hayya alessalah, Hayya alel felah ibarelerini söylerken sadece başının sağa sola doğru gittiğini, bedenin yine ne? Kıbleye doğru dönük olduğundan bize bahsediyor. Yine bu hadisin şerhini yaparken ilim ehli bunu şu şekilde açıklıyorlar. Diyorlar ki bu durumu hayya ala salah, hayya ala el felah derken başın sağa sola çevrilmesiyle ilgili. Birinci olarak diyorlar ki hayya ala salah sözünü söylerken başını sağa çevirirdi. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Ne yaptı? İki kere hayya ala salah derken başını ne tarafa çevirdi?
Sağ tarafa.
Vücut nereye doğru dönük? Kıble. Hala kıbleye doğru. Bütün vücuduyla dönmedi. Sol tarafa ne olarak söyledi ezan devamında? Hayya ala salah'dan sonra hangi ibare geliyor? Hayya ala felah. Hayya ala felah derken de başını sol tarafa çevirdi. Yine bu hadisi açıklayan alimler şu şekilde de aktarıyorlar. Hayya ala salah derken başını sağa çevirdi. İkinci hayya ala salah derken başını nereye çevirdi? Sol tarafa çevirdi. Hayya alel felah derken birinci kez başını ne tarafa çevirdi?
Sağ
tarafa. İkinci kez hayya alel felah derken başını sol tarafa çevirdi diyoruz. Yine bu hadis-i şeriften arkadaşlar çıkarttığımız faydeler var. Öncelikle sahabenin ilme olan hırsını ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan bir kez daha anlamış oluyoruz. Yani Ebu Cuhayfe radıyallahu anh, Bilal radıyallahu anh'unun ezan okurken neler yaptığını ne yapıyor bize? Aktarıyor. Dikkatli bir şekilde ellerini, parmaklarını, işaret parmaklarını kulağına koydu. Hayya alessalah, hayya alel felah ibarelerine geldiği zaman başını sağa sola çevirdi. Diyerek bize ne yapıyor? Bilal radıyallahu anh'un ezan okumasındaki yaptığı hareketleri bize aktarıyor. Biz de bir müezzinin ezan okunurken nelere dikkat etmesini gerektiğini bu şekilde anlamış oluruz. Çünkü Bilal radıyallahu anh da bunu öğreten kim? Bilal radıyallahu anh'ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde ona ne yapıyor? Ezan okumasını tavsiye ediyor, nasihat ettiğini biliyoruz. Yine diyoruz ki ezan okurken kıbleye doğru dönmek müstehaptır. Hayya alessalah, hayya alel felah ibarelerini söylerken de başın sağa sola çevrilmesi aynı şekilde diyoruz ki arkadaşlar müstehap olan durumlardandır. Bunun sebebi arkadaşlar size ne olabilir? Hayya alessalah, hayya alel felah ibarelerini kullanırken başın sağa çoğa çevrilmesi, diğer ezanın lafızlarını söylerken normal kıbleye doğru bakmadaki veyahut da bu sözleri söylerken başın sağa sola çevrilmesindeki hikmet ne olabilir? Çünkü diyoruz ki bu iki ibare insanları namaza çağırmak için kullanılan ibareler. Hayya alessalah, haydi namaza. Hayya alel felah, haydi kurtuluşa diyerek insanları ne yapıyorsunuz? Namaza davet eden ibarelerdir bunlar. O yüzden bunda başın sağa sola çevrilip sesin etrafa yayılması hikmet çerçevesindedir. Bunun haricindeki ibareler, ezandaki bu iki ibarenin dışındaki ibareler zikirdir arkadaşlar. Allahu Ekber dediğimiz zaman Allah en büyüktür diyorsunuz. Eşhedü en la ilahe illallah dediğiniz zaman Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek ilah olmadığına şahitlik ederim diyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ediyorsunuz değil mi? Baktığınız zaman bu ibareler hep ne ile alakalı?
Zikir
ile alakalı. Ama biraz önce söylediğimiz hayya alessalah, hayya alel felah ibareleri insanları namaza çağırmak ile alakalı olduğu için o yüzden sağa ve sola ne yapılıyor? Bu şekilde baş çevriliyor. Yine diyoruz ki arkadaşlar işaret parmaklarının kulaklara koyulması ezanın başından sonuna kadardır. Yani bu işaret parmaklar ile kulakların kapanması, tıkanması ezanın başından sonuna kadar olan bir sünnettir diyoruz. Yine burada arkadaşlar alimler diyorlar ki ellerin koyulması sünnetten değildir. Ellerin koyulması ne? Komple şu şekilde elleri koyarak, kulakları kapayarak ezan okunması sünnetten değildir. Çünkü hadis-i şerifte Ebu Cuhayfe radıyallahu anh ne diyor? İki parmağını işaret parmağı olduğunu bunu söyledik. Ne yapıyordu? Kulaklarına koyuyordu. O zaman sünnet olan neymiş?
İşaret
parmakların kulağa koyulması. Yoksa ellerin komple kulağa kapaması sünnetten değil diyoruz. Daha sonra da arkadaşlar diyoruz ki bu hadisten anlaşılan mikrofon ve benzeri güncel aletlerin kullanılmasının bidat olmadığını, müstahap olduğunu bu hadis-i şeriften de çıkartıyoruz. Bunu nereden anlayabiliriz? Diyoruz ki ses daha çok yayılsın diye.
Ya daha uzaktakilere...
Yani diyoruz ki mikrofonun bizim kullanmamız amacımız ibadet değil ki. Bu güncel yaşantıda istifade edebileceğimiz bir alet. Yani sesin daha çok yayılması için kullanılan bir araç. Yoksa ibadetin aslından olarak görmüyoruz. O yüzden mikrofon kullanılmasına bidat diyebilir miyiz? Çünkü asıl olarak dinin kendisiyle alakalı bir durum değil. Sesin, ezandaki maksat ne dedik? İnsanlara bu ezanı duyurup onları namaza davet etmek. Eğer mikrofon aracılığı ile daha uzak kitlelere ulaşabiliyor isek, zaten bu İslam'da ne? İstenilen, matlup olan bir şey. O zaman bunun kullanılması da bakıldığımız zaman ne deriz? Müstahap olarak görürüz. Bunun bidat olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu hadisle ilgili sorusu olan var mı arkadaşlar? Bilal radıyallahu anh'ın ezan okurken yaptığı hareketleri bize açıklayan bir hadis-i şerifti.
Hocam orada şimdi sağa sola başlar çevirmeye bakar. İkinci defasında kafa işte yeniden oynatılmıyor. İkinci defasında aynı yeri söylüyor. Hayyâle salâh, hayyâle salâh. Orada duruyor söylüyor. Tekrar öne çevirip de tekrar hayyâle salâh demiyoruz.
Yani hadisin zahirine baktığımız zaman bu şekilde anlıyoruz. Söylerken başın sağa doğru çevrilmesi. Yani söylediğin esnada, yani söylerken başın çevirdiğin zaman, bittiği zaman nereye döneceksin yine? Başladığın yere döneceksin ki yeniden aynı hareketi ne yap? Yapabil. Aynı zamanda sol tarafa yaparken de bu şekilde. Yani demek ki uygulamada bazı hatalardan olabiliyor. Olmuş olabiliyor. Bir sonraki...
Burada iki tane şey var. Seçenek var. Bunun hangisi...
Yani bunun ikisi de yapılabilir. Alimler bunu bu iki şekilde de açıklayabiliyorlar. Yani rivayetlere dönüp baktığımız zaman da iki manayı da ihtimal dahilinde olduğunu ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar. وَعَنْ اَب۪ي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَعْجَبَهُ صَوْتُهُ فَعَلَّمَهُ الْاَذَانِ رَوَاهُ اِبْنِ خُزَيْمَ Ebu Mahzura radiyallahu anhu sesinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gittiğini ve kendisini ezanı öğrettiğini anlattı. Bu hadisi de İbn-i Huzeyme rivayet etmiştir. Zaten bununla ilgili daha önceki hadislerde bu konuya ne yapmıştık? Değinmiştik. Burada diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Mahzura radıyallahu anhu'yu niye müezzin olarak seçtiğini bu hadis-i şeriften de bir kez daha anlamış oluyoruz. Sesinin güzel olmasından dolayı. Yine bu hadis-i şeriften çıkarttığımız faydeler var arkadaşlar. Yani dedik ki ezanda sesi güzel olan kimseyi seçmek evladır dedik değil mi? Yani bu müezzinin kemalindendir. Peki sesi güzel olmak ibaresi neleri kapsar?
Sesi gür olmak.
Birincisi diyorsun ki sesinin gür olması, çok çıkması müezzinde aranan bir özellik midir?
Evet.
Özelliktir, evet. İkinci olarak... Diyoruz ki ses tonunu iyi ayarlıyor olabilme özelliğine sahip olması gerekir bir müezzinin. Üçüncü olarak
ezandaki lafızların vurgularını yapabilmesi.
Evet, diyoruz ki ezanı okuyacağı zaman o harflerin mahreçlerini doğru yerden çıkarması gerekiyor. Geçen dersimizi hatırlarsın değil mi? Bazı insanlar dedik ezan okuyan kimsenin müezzinin Arapça bilip bilmemesi şart mı diye sormuştuk. Bunun şart olmadığını söyledik ama ezanı da doğru okuması gerekiyor dedik. Bazı insanlar ezan okurken uzatmaması gereken yerleri uzatıyor ve ezanın hükmünü ortadan kaldırıyor demiştik. O zaman diyoruz ki bir müezzinde aranan 3 tane sıfat vardır. Birincisi ezanı okur iken harflerin mahreçlerini düzgün çıkartması gerekiyor. İkinci olarak ses tonunu iyi ayarlayabiliyor özelliğine sahip olması gerekiyor. Üçüncü olarak da sesinin ne olması gerekiyor arkadaşlar? Güzel olması, gür olması gerekiyor. Demek ki bir müezzinde aranan bu 3 tane şart gerekli. Peki diyoruz ki bir cemaatte, bir caminin sabit olan bir müezzini var. Bu vasıflardan birçoğunun üzerinde taşıyor. Ama başka birisi geldi, ondan daha güzel ezan okuyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu müezzin sen geri çık, bu gelen arkadaş senin yerine ezan okusun. Çünkü sen bu senden bu işte daha evladır. Sen buradan çekil yerine bu okusun diyebilir miyiz?
Bundan izin almak gerekiyor. Ama peygamberimiz daha iyi okuyanı seçmiş.
Yani mesela Bilal radıyallahu anh'dan daha iyi okuyan olsaydı sürekli bu böyle bir değişim içinde olacak mıydı? Sen Bilal geç işte Abdullah ibn Mesud sen oku. Ondan daha güzel birini keşfedince sen geç.
Sürekli değişim değil belki ama hani,
bununla ilgili
yapıyorsa bundan sonra bu yapsın denilebilir belki.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir hadis-i şerifinde La ye'ummennel raculu er-racule fi sultanihi. Bir kimsenin hükmü altında olan bir yerde o kimseden başkasının orada imamlık yapması doğru değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Eğer sen bu imamın, caminin imamı sensen, görevli senin arkanda, yani görevliden bahsediyoruz. Eğer senin arkanda senden daha güzel okuyacak birisi olsa dahi, bu adam tabii okuyan imamın kıraatının, mahreçlerinin düzgün olan bir imamdan bahsediyoruz. Hani hatalı okuyan bir imamdan değil. Ama arkadaki senden daha güzel oluyor diye ne demiyoruz? Sen onun yerine geç demiyoruz. Aynı şekilde bu müezzin içinde geçerlidir. Yani bir insanın sesinin ondan daha güzel olması, daha gür olması, onun yerine geçmesi gerektiği anlamına atmaz. Gelmez diyoruz. Kimse oranın görevlisi. Bu işi o idare eder. İmamsa imamlığını yapar, müezzinse müezzinliğini yapar
mesela
diyoruz.
İzin verse şey yapılabilir değil mi mesela?
Yani o adam ona izin verirse, verirse bu şekilde fırsat verirse tabii ki bunda bir sıkıntı yok. Ama öncelik kimindir? Orada hüküm sahibi olanındır. Peki bir kimse, bir müezzin ezan okudu, ezanı bitirdi. Arada bir cümleyi unuttuğu aklına geldi. Mesela hayya alessalah demeyi unuttu. Hayya alel felah demeyi unuttu. Veyahut da Allahu ekber demeyi unuttu. En sonunda eşhedü en la ilahe illallah dedi. Ezanı bitirdi. Daha sonradan bu unuttuğu yeri hatırladı. Ya dedi, ezanda ben hayya alessalah ibaresini kullanmadım. Unuttum. Ezanı bitirdi. Ne yapması gerekiyor? Diyoruz ki arkadaşlar, eğer ezan yeni bitti ise bu kimse unuttuğu yere geri döner ve oradan sonrasını yeniden ne yapar? Tekrarlayarak ezanı bitirir. Yani eşhedü en la ilahe illallah dedi mesela, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, hayya alessalâh, Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, hayya alel-felah unuttu, hayya alel-felah demeyi unuttu. En son la ilahe illallah dedi, aklına geldi. Unuttuğu, yani ezanı bitirdikten sonra eğer yakın bir zamanda hemen aklına geldiyse ne yapar? O unuttuğu yere geri döner. Oradan sonrasını okur. Ama eğer ezan okudu, aradan bayağı bir vakit geçtiyse, geri dönecek bir şey değilse, ezanı ne yapar? Baştan yeniden okur. Eğer oradaki ibareleri ne yaptıysa, unuttu ise, okumadıysa, aradan da vakit geçtiyse, ezanı ne yapar? Baştan yeniden bir kez daha okur diyoruz. Namazı kıldıktan sonra.
Bizim ülkemizde öyle olmuyor da normal olarak birçok Arap ülkesinde ezan okunduktan sonra bayağı bir bekleniyor. 15-20 dakika bekleniyor.
Yani burada anlatmak istediğimiz nokta ne? Yani sen ezan okudun. Aradan 3-5 dakika geçti. Ya artık yanlış da okuduk, bunu fark ettik ama çaktırma, devam edelim. Demeyeceksin. Yaptığın hatayı ne yapacaksın? Düzelteceksin. Etrafındaki insanlardan çekinmeyeceksin. Tabii öncelikle ezan okurken dikkatli olacaksın ama sonuçta herkes insan. Değil mi? Unutabilirsin. Yani unuttuğun zaman, yakın bir zamansa, unuttuğun yerden gerisine devam edersin. Eğer bayağı bir vakit geçti ise o zaman ezanı ne yaparsın? Baştan bir kez daha okursun diyoruz.
Fazla okursak ne yapacağız?
Fazla okursan da yapacak bir şey yok.
3 kere ayara sen yaparsın.
Yani onu artık ondan sonrasına devam edersin. Çünkü onu geri alma gibi bir durumun yok. Ama eksik okuduğunda bir eksiklik var. O eksiğin ne yapılması gerekiyor?
Tamamlanması
gerekiyor. Bu hadisle ilgili sorusu olan. O zaman bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz arkadaşlar. O da Cabir bin Semura radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. قال صليتم عن النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه مسلم ونحبه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. Cabir bin Semura radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam ile birlikte birden ikiden fazla bayram namazlarını kıldım. Ve kıldığım bu bayram namazları ezansız ve kametsiz olarak kıldım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bayram namazlarını kıldım. Bu kıldığım bayram namazları birden ikiden fazlaydı diyor. Yani birçok kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile bayram namazlarını kıldığını ve bu kılınan bayram namazlarında ezan ve kametin olmadığını ne yapıyor? Cabir bin Semura radıyallahu anhu bize aktarıyor. Bu hadis-i şerif Bukhari ve Müslim'de, yine İbn Abbas'tan buna benzer ve diğer sahabelerinden, başka sahabelerden de rivayet edilmiş bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Burada arkadaşlar Cabir bin Semura radıyallahu anhu'nun aktardığı bize bayram namazları, hangi bayram namazları bunlar? Ramazan bayramı bu aynı zamanda kurban bayramı namazlarını kıldığını bize aktarıyor. Ve bunlarda ezan ve kametin olmadığını yine bize aktarmış oluyor. Bu namazların vakti ne zaman arkadaşlar? Bu namazlar ne zaman kılınıyor? Diyoruz ki kerahat vakitlerini hatırlıyorsunuz değil mi? Orada kerahat vakitlerini açıklarken kerahat vaktinin bitişi ne zamandı? Güneş doğduktan bir mızrak boyu, yani yaklaşık olarak 10-15 dakika bir müddet geçtikten sonra, yani o yüksekliğe ulaştığı zaman kerahat vakti ne dedik? Bittiğini söyledik. Bu namazların da arkadaşlar, bayram namazlarının da kılınma vakti ne zamanmış? Güneş doğduktan 10-15 dakika sonraya günümüzdeki tabirle denk geliyor. Yani güneş bugün 7'de doğuyor ise, bugün bayramsa ne diyoruz? 7'yi çeyrek geçe. İstanbul için ne diyoruz? Bayram namazının vakti olduğunu söylüyoruz. Genelde öyle uygulamaya göre. Yani kerahat vakti bittikten sonra bayram namazı kılınıyor. Burada diyor ki bayram namazı öncelikle diyoruz ki cemaat ile kılınan bir namaz. Çünkü Cabir bin Semura ne diyor? Salleytu ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bayram namazı kıldığından bahsediyor. Demek ki cemaat halinde kılınan bir namaz olduğunu öncelikle buradan anlıyoruz. O zaman aklımıza şöyle bir soru geliyor. Buradaki cemaat, bayram namazındaki cemaat, namazın sıhhatinin şartlarından mı değil mi? Yani cemaat olmadığı zaman, cemaate gidilmediği zaman o namaz kılınması gerekir mi? Yoksa illa sadece cemaat halinde kılınması gerekir mi? Ferdi olarak kılınmaz mı? Diyoruz ki buradaki cemaat arkadaşlar namazın sıhhatini gerektiren bir cemaat. Nasıl? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kılanlar kılıyordu. Namaza yetişemeyenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bayram namazı kılmalarını emrediyor muydu? Böyle gelen bir rivayet var mı? Yok. Sahabenin uygulamasına bakıyoruz. Onlardan gelen böyle bir eser var mı? Yok. Demek ki diyoruz ki bayram namazı o vakitte cemaat ile kılınan bir namaz. Demek ki buradaki cemaat namazın sıhhatinin şartlarından bir tanesi. Eğer ortadan kalkarsa, yetişemezsen o cemaate, daha sonradan o namazı kıl, kaza et diye bir şey demiyoruz. Oraya yetiştiğin zaman yetişiyorsun. Yetişemediğin zaman kazası veyahut da tek başına kılabileceğin bir namaz olmadığını ne yapıyoruz arkadaşlar? Söylemiş oluyoruz. Yine bayram namazlarında ezanın ve kametin meşru olmadığını bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Yani bayram namazında ezan okunmaz. Yine bayram namazında namaza durulacağı zaman kamet getirilmeyeceğini bu hadis-i şeriften anlamış oluyoruz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını kıldırırken bunları ne yapmamış? Yapmamış. Bazı fakihler, fukahalar diyorlar ki bayram namazlarında hayyal as-salatu camia ibaresi kullanılır. Nasıl ki kusuf namazında ay tutulması, güneş tutulmasında namaz kılarken bu şekilde bir müezzin halka seslenir. Herkes ne yapıldığını es-salatu camia ibaresi kullanılarak insanlar neye çağrılır? Cemaate çağrılır. Bazı fakihler diyorlar ki bayram namazlarında bunun söylenmesinde bir sıkıntı yoktur. Diyorlar ama diyoruz ki bu hadis-i şerif aynı zamanda onlara nedir? Reddiyedir. Çünkü Cabir bin Semura radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e birden çok kez bayram namazlarını kıldığını, ezan ve kametin olmadığını bize aktarıyor. Ve bunun haricinde de başka bir şeyin söylendiğine dair de bize bir şey ne yapmıyor? Aktarmıyor. Peki o zaman bu namazı yani bayram namazlarını işte ay tutulması veya güneş tutulmasında kılınan kusuf namazına kıyas edebilir miyiz? Böyle bir kıyasa gidebilir miyiz? Hani bu bayram namazı, bu da kusuf namazı. O zaman burada da bu söz orada söyleniyor ise, çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kusuf namazında es-salatu camia ibaresini söylediği varit. Bu şekilde bir kıyasa gidip burada da söylenir diyebilir miyiz? Neden? Denmez diyoruz, doğru. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer ibadetlerin sebepleri farklı ise o zaman kıyas caiz olmaz. Eğer ibadetlerin sebepleri farklı ise o zaman kıyas caiz olmaz. Şimdi diyoruz ki kusuf namazı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne için kılmış? Ay tutulması, güneş tutulması için. Bayram namazları niçin kılınıyor? O gün bayram olduğu için. Sebepler farklı mı? Farklı. O zaman diyoruz ki eğer sebepler farklıysa biz bunu, bu namazı, bu namaza ne yapamayız? Kıyas yapamayız. Yine konuyla ilgili başka bir faide, bunu da zikredelim. İlim ehli diyor ki kullu şeyin vucide sebebuhu fi ahdin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve lem yeşra' fihin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme şey'en fe ihdâthu şeyin lehu yu'teberu bid'atun. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sebebi mevcut olan bir şey var ise ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o konuyla ilgili ondan bize bir şey aktarılmadı ise o konuyla yapılan her şey ne diyoruz? Bidattır. Bunu niye örnek getireceğiz? Şimdi dedik ya biraz önce bu söz söylenir mi söylenmez mi? Bu kaideyi niye zikrettik? Şimdi düşünün arkadaşlar ülkemizde insanlar kandilleri kutluyorlar değil mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela Mevlid kandili diyorlar. Mevlid kandilini kutlama sebepleri ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani şey olarak doğumunu kutluyorlar. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunun yıl dönümü. Burada kutlamadan kastımız ne? Hani parti anlamında demiyoruz. Yani insanlara bazen böyle kutlama dediğimiz zaman şey zannediyorlar. Sanki yılbaşı kutlaması kastediyoruz gibi. Burada neyi kastediyoruz? O gece ihya etme adı altında. Şimdi diyoruz ki bu sebep Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı zamanda bilinen bir sebep miydi? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene peygamber olarak görev yaptı. Bu peygamberliği döneminde 23 senelik zaman zarfında doğduğu gün her sene aynı gün geliyor muydu?
Geliyordu.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugüne has veya bu geceye has yaptığı bir şey varit mi? Varit değil. Var diyen olursa ne yapması lazım? Bize bunun delilini göstermesi gerekir. O zaman ne diyoruz? Peygamber Efendimiz zamanında sebebi bilinen, mevcut olan bir şeyle ilgili eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şey yapmadı ise o konuyla ilgili bir şey yapmak onu ne kılar? Bidat olduğunu bize gösterir. Bunun iki açıklaması vardır arkadaşlar. Yani iki açıklaması olabilir. Ya diyeceğiz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sünneti bilmiyordu. Böyle bir şey deme ihtimalimiz var mı? Kesinlikle hayır değil mi? Yani Allah'tan vahiy alan ve bu dinde Allah'tan en çok korkan peygamberin böyle bir sünneti bilmeme gibi bir ihtimali yok. Hani bugün sen bunu yapıyorsan, güzel olduğunu iddia ediyorsan, muhakkak ki bunun da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olması gerekir. Çünkü bu dini en iyi bilen oydu. Şimdi dedik ki bu ihtimali eledik. O zaman diyoruz ki evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sünneti biliyordu ama bize aktarmadı. Böyle bir ihtimal olabilir mi?
Olamaz.
Diyoruz ki aynı şekilde böyle bir ihtimal söz konusu olamaz. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilseydi muhakkak ki bize aktarırdı. Peki o zaman üçüncü bir ihtimal kalıyor mu geriye? Bak ya biliyordu ya bilmiyordu. Biliyor ise ya bize aktarması gerekiyor ya aktarmaması gerekiyor. Biz diyoruz ki bilip de aktarmaması gibi bir durumu yok. Eğer aktardı ise o zaman bunun da ne olması gerekiyor? Kayıtlı altında tutulmuş olması gerekiyor.
Yaptırmazdı.
Çünkü o dönemde yapılan bir şey değil zaten. Uygulama olsaydı bize aktarılırdı diyoruz. Demek ki böyle bir uygulama olmadığını görüyoruz. O zaman diyoruz ki arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sebebi bilinen, mevcut olan bir şey var ise ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o konu ile ilgili bir şey yapmadı ise o konu ile ilgili bir şey yapmak ne diyoruz? Dinde sokulmuş bir bidattır. Bugün işte cuma namazlarında, bayram namazlarında şöyle bir şey yapılır diyor ise bir insan, ona diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmış mı? O dönemde cuma namazı kılınıyor muydu? Kılınıyordu. Bayram namazı kılınıyor muydu? Kılınıyor muydu? Veya da herhangi bir şey. Yapmış mı? Diyorsan ki yapmamış, o zaman sen bunu yaparak ne yapıyorsun bu dinde? Yeni bir bidat çıkarmış, uydurmuş oluyorsun.
Bütün kandiller için
diyoruz. Bütün kandiller için geçerli diyoruz. Ama bunun içine bazı insanlar bunu bütün kandiller dediğimiz zaman Kadir gecesini de insanlar kandilden saydığımızı zannediyor değil. Kadir gecesi ayet ile sabit Kur'an-ı Kerim'de kendine aynı bütün kandiller, Miraç kandili, Regaib kandili, Mevlüt kandili bu söylediğimiz kapsam altına giriyor. Eğer bununla ilgili bir şey var ise bunun ne olması gerekiyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tarafından yapılmış olması gerekiyor ki biz de bunu din olarak ne yapalım? Alalım, hayatımıza geçirelim. Yani burada niye biz kandili örnek verdik? Hani gün içinde yaygın olduğu için, insanlar arasında yaygın olduğu için ve bu kaideyi de baktığımız zaman kaideye de uymadığını gördüğümüz için bu açıklamayı ne yaptık? Burada örnek olarak delil getirdik. Tabii bunun içine bütün her şeyi sokabiliriz. Kaide ne? Genel. Sadece kandillerle sınırlı değil. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde sebebi bilinen bir şey olup Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu konu hakkında bir şey yapmadıysa bu konu hakkında bir şey yapmak bidattır diyoruz. Bu konuda ne diyoruz? Genel kapsamda değerlendirebiliriz. Bu hadisle ilgili sorusu olan yoksa bir sonraki hadis-i şerifimize geçiyoruz. وَعَنْ اَب۪ي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي الْحَد۪يثِ الطَّو۪يلِ ف۪ي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّ النَّب۪يُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمْ رَوَاهُ مُسْلِمْ. Ebu Katade radıyallahu anhu uyudukları için kılamadıkları namazı anlattığı uzun bir hadiste şöyle söylemiştir. Sonra Bilal ezan okudu. Ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her gün yaptığı gibi namaz kıldı. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bu kıssa arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri Hayber'e gittiklerinde Hayber'in fethinden sonra geri Medine'ye dönüşte ki o zaman biliyorsunuz yani sefer bugünkü kadar kolay değildi. İnsanlar geceliğin belli bir mesafe kat ediyor. Daha sonradan da ne yapıyorlardı? Dinlenip yollarına devam ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri Hayber'in fethinden dönerken gecenin büyük bir bölümü yürümüşlerdi. Daha sonradan bir yerde konakladılar. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anhu'yu görevlendirdi. Dedi ki herkes yoruldu, dinleneceğiz. Sen bizi ne yapacaksın? Sabah namazına uyandıracaksın. Zaten konakladıkları zaman da sabah namazına çok aşırı bir vaktin olduğu bir vakit değil. Yani gecenin büyük bir çoğunluğunu ne yapmışlardı? Yolda geçirdikleri için. Bu şekilde sahabeler uyuduktan sonra Bilal radıyallahu anhu'yu da ne yapıyor?
Nöbetçi olarak
bırakılmış olan Bilal radıyallahu anhu'yu da aynı şekilde yorgunluk ağır basıyor. O da diğer sahabelerle beraber ne yapıyor? Uyuyakalıyor. Daha sonradan güneş doğduktan sonra biliyorsunuz Arabistan sıcak bir ülke. Güneşin doğuşuyla birlikte artık sıcaklık ne yapıyor? Etkisini gösteriyor. Güneş ışıkları sahabelerin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine vurduğunda öncelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyanıyor ve sahabeleri ne yapıyor? Uyandırıyor. Daha sonradan oradan başka bir yere intikal etmelerini emrediyor. Diyor ki buradan kalkıp daha bir ileride o vadiden çıkıp biraz daha ileri gidiyorlar. Daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anhu'ya ezan okumasını emrediyor. Diyor ki Bilal ezan oku. Bilal radıyallahu anh ezan okuduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri sabah namazının sünnetini kılıyorlar. Daha sonradan yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anhu'ya kamet getirmesini emrediyor. Ve daha sonradan da kamet geldikten sonra cemaatle birlikte ne yapıyorlar? Sabah namazını eda ediyorlar. Zaten hadis-i şerifte de Ebu Katade radıyallahu anh ne diyor? Her gün yaptığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Her gün yaptığı gibi namaz kıldı ibaresi kullanılıyor. Diyoruz ki arkadaşlar bu hadisten çıkarttığımız faydalara gelince öncelikle diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diğer insanlar gibi bir beşerdi. Yani bu hadis-i şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir beşer olduğunu bize ne yapıyor? Bir kez daha hatırlatmış oluyor. Peki şöyle bir hadis-i şerif var. Diyoruz ki o hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri uyur, kalbi uyumazdı. Gözleri uyur, kalbi uyumazdı. Peki bu hadis-i şerifle bu hadisi birbirine nasıl cem edebiliriz? Sanki ortada bir tenakuz var gibi. Değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalbi uyumaz, gözleri uyurdu. Ama bu namaza kalkamadılar.
Allah onu
Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi uyumaz, gözleri uyurdu. Bu yüzden alimler diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uyuduğu zaman abdesti
bozulmazdı.
Peki arkadaşlar, fecrin doğuşu veyahut da güneşin doğuşunu algılamak kalp ile olan bir şey mi, göz ile olan bir şey mi? Göz ile olan bir şey. O zaman bu iki hadis arasında bir tenakuz var mı? Yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri uyuduğu için ne yapamadı? Fecrin doğuşunu, güneşin doğuşunu algılayamadı ve güneş doğmuş oldu. Namazın vakti de çıkmış oldu. O zaman diyoruz ki bu hadis-i şerif peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi uyumaz, gözleri uyur hadis-i şerifiyle bu hadis arasında ve bu Katade hadis arasında bir tenakuz olmadığını ne yapıyoruz? Anlamış oluruz. İkisi de sahih hadis olduğunu söylüyoruz.
Bir o namazın gecikmesi olayında bu ümmetin yani nasıl hareket edeceğine dair...
Tabii ki birçok hikmet bununla zikredilebilir. İkinci olarak diyoruz ki arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakına delalet eden bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anh'ı ne olarak görevlendirdi? Yani gece nöbetçi olarak atadı ki sabah namazı vakti geldiğinde onları kaldırsın. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorduğunda niye bizi kaldırmadın diye Bilal radıyallahu anh sorduğunda dedi ki ey Allah'ın Resulü, size galebe çalan uyku aynı şekilde bana da galebe çaldı. Yani ben bunu isteyerek yapmadım. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anh'a ne yapmadı, bir şey söylemedi. Bu da onun güzel ahlakına delalet eden bir kıssa olduğunu görüyoruz. Diyoruz ki uyanamayan bir kimse mazurdur arkadaşlar. Eğer ama bunun şartları var. Şimdi mesela İlyas kardeş uyuyor. Aynı evde kalıyoruz. Ben İlyas'ı uyandırıyorum. İlyas kalk, sabah namazının vakti. İlyas kalkıyor, tamam diyor. Sonra uykusuna devam ediyor. Şimdi güneş doğduktan sonra İlyas kalktığı zaman biz İlyas bu hadis kapsamına girer diyor muyuz?
Girmez.
Çünkü İlyas'ı bir kaldıran oldu. Ama İlyas uykusuna ne yaptı? Yenik düştü. Veyahut da işte Hilmi veyahut da işte Muhammed gece geç saatlere kadar televizyon izledi. Gece geç saatlere kadar müzik dinledi. Boş işlerle meşgul oldu. Sonra 2'de 3'te yattı. Bir uyandı, sabah saat 10 olmuş. Ha, o zaman ben de bu hadis kapsamına girebilirim diyebilir mi? Diyoruz ki diyemez. Burada kim? Bir insan sebeplere sarılır. Mesela Yunus Hoca gece 12'de yattı normal bir vakitte. Saatini kurdu sabah namazı için. Sebepleri evdeki ev halkına dedi ki yani kalkan herkes ne yapsın, birbirini namaza kaldırsın. Bu şekilde yattılar. Ne niyetiyle? Sabah namazına kalkma niyetiyle. Ama uyku onlara galip geldi ve kalkamadılar. O zaman diyoruz ki bu insan sebeplere sarıldığından dolayı ve bu her zaman tekerrür etmiyor ise o zaman diyoruz ki bu kimse mazurdu. Ama bir insan kendini bunu adet haline edindiyse haftada bir kere, üç kere, beş kere, ayda, 10 kere bu şekilde gerçekleşiyor ise biz bu insan bu durumda ne diyoruz? Mazur değildir. Bu hadis kapsamına girmez diyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki eğer bir grup bir yerde konakladı ise bu şekilde başlarına bir şey geldi, sabah namazını eda edemedi iseler onlara diyoruz ki hadis-i şeriften anladığımız üzere oradan ayrılıp namazı ne yapsınlar? Başka bir yerde kılsınlar ki çünkü şeytan gelip bu olaya ne yapmıştır? Sebebiyet vermiştir. Onları uyuyakalmasına sebebiyet vermiştir. Şeytan orada hazır olduğu için, orada bulunduğu için ne yapılır? Oradan uzaklaşılır. Bununla ilgili yine alimler diyorlar ki hatta bir kimse evde başına böyle bir şey geliyor ise diyor ki uyandığı zaman namazını ne yapsın? O odada kılmasın. Uyuyakaldığı şeytanın hazır olduğu odada kılmasın. Gidip başka bir odada namazını eda etsin. Yani bu hadis kapsamına bu şekilde girer diyen alimler de bunu söylüyor. Mustafa kardeş bununla ilgili bir soru sormuştu. Bugün ne oldu? Bunun yeri geldi ama Mustafa'nın kendisi gelmediğini görüyoruz. Eğer diyoruz ki uyumadan dolayı bir namaz kaçıyor ise o kimseden, o topluluktan ezanın düşmediğini söylüyoruz arkadaşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan intikal ettikten sonra Bilal radıyallahu anh'a ilk emrettiği şey ne oldu?
Ezan
okuması oldu. Demek ki namaz kılınacağı zaman uyuyakalınsa dahi eğer böyle bir yerde isek diyoruz ki ezan okunması gerekir. Ezan bu şekilde düşmez. Ama uyuduğumuz yer eğer insanların yaşadığı bir yer ise o zaman alimler diyorlar ki o beldede okulan ezan geçerlidir. Sadece ne yapılır? kamet getirildi. Çünkü kamet niçin getiriliyordu? Namazın başlayacağının bize habercisi olduğu için kamet getirilir. Ama böyle dediğim gibi bir tatile gittik. Olduğumuz yerde sadece biz varız. Hani bir beldede değiliz. Bir ormanlık alandayız. Belki bir deniz kenarındayız. Orada ezan okunmuyor. Hani bu ayrı bir yerdeyiz. O zaman uyandığımız zaman ne yapacağız? Aramızdan birisi ezan okuyacak. Daha sonradan namaz için kamet getirilecek. Ama eğer şehir merkezindeysek, şehir merkezinde okunan ezan bizim için ne diyoruz? Cemaat yeterlidir diyoruz. Yani tek başına olduğun zaman burada sana ezan üzerine vaciptir denmez. Çünkü ezan niçindir? İnsanları namaza çağırmak içindir. Sen tek olduğun için yani o anlamda senin üzerine vacip değildir. Ama sen bu şekilde ezan okursun. Etrafta bazı insanlar duyup seninle beraber gelirse sen bu sünnete ne yapmış olursun? İttiba etmiş olursun. Ama senin üzerine vaciptir tek başına olan kimse için vaciptir diyemeyiz. Yine buradan arkadaşlar başka bir fayda. Ratip olan sünnetler de farzlar gibi ne yapılır? Bu manada kaza edilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ezan okunduktan sonra ilk başta ne yapıyor? Sabah namazının sünnetini kılıyor. Yani vakit çıktı diye ratip olan sünneti terk etmediğini görüyoruz. Demek ki ratip olan sünnetler de vakit çıktıktan sonra kılındığı zaman bir insan saat 7-8 gibi uyandı, kalkamadı. O saatte uyandığı zaman da sabah namazının sünnetini kılacak mı? Diyoruz ki kılacak. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yaptığını söylüyoruz. Ratip sünnetler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hadar'dayken mukim olarak yaşadığı yerde terk etmediği sünnetler. Sabah namazından önce kıldığı 2 rekat sünnet. Öğleden önce kıldığı 4 rekat, öğleden sonra kıldığı 2 rekat. Akşam namazından sonra kıldığı 2 rekat ve yatsı namazından sonra kıldığı 2 rekat sünnetler ratip olan sünnetler kapsamı altına giriyor. İkindiden önce gelmiyor. Ne dedik? Sabahtan önce 2, öğleden önce 4, öğleden sonra 2, akşamdan sonra 2, yatsıdan sonra 2. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin normal mukimken terk etmediği sünnetler bunlar. Onun haricinde ikindiden önce sürekli kıldığı bir sünnet namazı yok. Yine yatsıdan önce Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet kıldığına dair yani yatsının 4 rekatlık sünneti diye bir sünnet gelmiyor. Hadis-i şeriflere dönüp baktığınız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan önce 4 rekat şöyle sünnet kılardı, yatsının ilk sünnetini kılardı diye bir hadis geldiğini ne yapıyoruz arkadaşlar? Görmemekteyiz, bilmiyoruz. İkinden önce ile ilgili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte diyor ki kim ikindinin farzından önce 4 rekat namaz kılarsa Allah ona rahmet etsin diyor. Bu hadise binaen ikindiden önce 4 rekat sünnet kılınır mı? Kılınır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sünneti her gün diğer sünnetler gibi kılmış mı? Diyoruz ki hayır, bununla ilgili ratip sünnetler arasında zikredilen bir sünnet değil. Ama insan bunu kılabilir mi? Kılabilir bu hadise binaen. Bunda bir veyahut da ezanla kamet arasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 2 rekat namaz vardır. Yine bir insan yatsı namazı ezan okunduktan sonra kamet gelene kadar bu sünnete ittiba etmek için bu 2 rekatlık namazı ne yapabilir? Kılabilir. Ama bu yatsının sünneti ile alakalı bir namaz olmadığını ne yapıyoruz? Burada bir kez daha hatırlatmış oluyoruz. Ne seferdeyken ne mukimken. Ratip sünnetler mukim olduğun zaman kılınır, seferde olduğun zaman kılınmaz. Kılınmaması daha evladır.
Ama sabah öyle değil.
Sabah namazıyla vitir, ki vitir bahsine geleceğiz. Vitir de ratip, yani vitir de müekket olan sünnetlerden. Hükmü vacip değil, sünnet müekkede. Bunu da yeri geldiği zaman açıklayacağız. Vitir ile sabah namazının sünnetini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne seferdeyken ne hadardayken ne yapmamış? Terk etmemiş. Onları hep kılmış.
Farzları hani 2 rekat kılıyorsunuz.
Evet.
Sünnetlerin Sünnetler için böyle bir şey var. Yani sünnetleri de kılacak mıyız?
Yani diyoruz ki seferde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri kılmıyor. Zaten bununla ilgili gelen eserlerde de şöyle diyorlar. Eğer farzlar 4'ten 2'ye düşürüldüyse, seferde sana kolaylık olsun diye farz 2 rekata düşürüldüyse, sana bu kolaylık, bu ruhsat verildiyse, senin o zaman bu sünnetleri kılman hangi mantığa sığar? Yani o zaman farzı 4 kıl. Değil mi? Eğer hani bu kolaylıktan istifade etmek olmasaydı, farzı o zaman niye 2 kısaltıp 2'ye kısaltıyorsun kolaylık için? Öğlenin ilk sünnetini ekliyorsun ona 4, sonuna da 2. O zaman niye öğlenin farzını 2'ye düşürdün? Bu kolaylıktan istifade etmek istemiyorsan o zaman farzları 4 kılınması daha evla olurdu. Eğer farzlarda bu indirime gidildiyse seferde olan kimse için, demek ki Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünneti de buna delalet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselam sünnet seferde olduğu zaman sabah namazının sünnetiyle vitir haricinde diğer sünnetleri ne yapmıştır? Terk etmiştir. Evla olan da onun sünnetine ittiba etmektir diyoruz. O konulara geleceğiz. Namaza şu anda ne? Ezandan gidiyoruz. İleride o konular kendi babı altında ele alacağız. Bir kimse düşünün arkadaşlar. Güneş doğmadan önce doğdu. Yine böyle arkadaş topluluğuyla birlikte bir yerdeydi. Güneş doğmadan önce doğdu. Kendisi namaz... Güneş doğmadan önce uyandı. Güneş doğmadan önce uyandı. Ve kendisinin abdest alıp sabah namazını eda edecek kadar vakti var. Bu kimse için sabah namazını kendi başına kılması mı gerekir? Yoksa herkesi uyandırıp herkes hazır olduktan sonra güneş doğuyor ise güneş doğduktan sonra cemaat halinde eda etmeleri mi gerekir? Soru anlaşılmadı mı? Bir daha soruyorum. Şimdi düşünün biz bu arkadaş grubuyla beraber tatile bir yere gittik. Saat sabah 7'de de güneş doğuyor. Ben 7'ye 10 varken uyandım. Veya 7'ye 5 varken uyandım. Şu anda ben Fatih olarak abdest alıp sabah namazını vakti çıkmadan eda mı etmem gerekiyor? Yoksa hep beraber arkadaşları uyandırayım, hep beraber abdest alalım, sonra hazır bulunduğumuz zaman sabah namazını eda edelim diye düşünmem mi gerekiyor?
Öyle düşünüyoruz.
Diyoruz ki arkadaşlar burada şart ile, namazın şartlarından bir tanesiyle vacip çakıştığını görüyoruz. Namazın şartı ne? Vaktinde namazın eda edilmesi. Vacip olan ne? Bu vakit çerçevesinde cemaatle kılınması. Eğer bu şart ile vacip birbiriyle çakışıyor ise zahir olan nedir? Bu şartın takdim edilmesi. Ben önce kendi namazımı kılarım. Ondan sonra arkadaşları kaldırırım. Onlar da abdest alıp hazırlandıktan sonra ne yaparlar? Namazlarını ederler. Çünkü ben uyanmışım. Onlar hala uyuyorlar. Artık ben uyandığım için, vakit içinde olduğum için ne yapmam gerekiyor? Vaktinde bu namazı eda etmem. Yani bu şartı yerine getirmem. Onlarla birlikte cemaate iştirak etmemden daha önemlidir, daha yerli yerindedir olduğunu söylüyoruz. Tabii daha vakit varsa zaten hep beraber kalkıp onları kaldırıp kılman gerekiyor. Biz hani bu örneği niye verdik? Bazen bu durum yaşanabiliyor. Az bir vakit var. Acaba kaldırayım da topluca hareket edelim mi diye düşünmeyeceksin. Kalktığında ne yapacaksın? Kendi namazını eda edeceksin, sonra onları kaldıracaksın. Çünkü sen uyanmışsın, vakit çerçevesinde bu namazı eda etme vaktin bulunduğunu söylüyoruz. Bu hadis-i şeriften yine vakit çıksa dahi ezan okunması gerekliliğini ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir kez daha zikretmiş oluyoruz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radıyallahu anh'a bunu emrettiğini görüyoruz. Yine yanlış kalan bir durum var. İnsanların yanlış algıladığı bir durum var. Yine bunun üzerine de değinmek lazım. Bazı insanlar bu şekilde namazı kaçırdıklarında, kalkamadıklarında o namazın kazasını şöyle yapıldığını zannediyorlar. Mesela adam sabah uyandı, güneş doğduktan sonra. O namazı, sabah namazını ne zaman kılıyor biliyor musunuz? Ertesi gün sabah namazı vakti geldiğinde. Diyor ki bu vakit kaçtığı zaman sabah namazı ne zaman kılınır? Ertesi günün vakti geldiği zaman kaza edilir diye bazı insanlarda böyle bir anlayış var. Diyoruz ki hayır, bu anlayış doğru değil. Uyuyan kimsenin namazı ne zamandır? Uyandığı zaman. Unutan kimsenin namazı ne zamandır? Hatırladığı zaman. Demek ki biz sabah 7'de uyanıyorsan, 8'de uyanıyorsan o sabah namazını O zaman eda edeceksin. Ertesi gün sabah namazı vaktine ne yapmayacaksın? Bırakmayacaksın diyoruz. Yine başka bir fayda arkadaşlar. Gecelinin kılınan namaz kaza edildiğinde yine sesli okunan bir namazsa ne yapılır? Sesli olarak kaza edilir. Örneğini biraz sonra vereceğim. Yine sabah namazı da vakti çıktıktan sonra kılındığı zaman da yine ne yapılır? Sesli okulur. Mesela İlyas kardeşle beraber akşam yatsı namazını kıldık. Daha sonradan dağıldık. Sabah namazını İlyas kıldıktan sonra yatsı namazını abdestsiz olarak kıldığını hatırladı. Ya dedi ben dün abdest almadım. En son tuvalete girdim, çıktım. Sonra kendimi abdestsiz zannediyordum. Namazı kıldım. Şu anda abdestsiz olduğunu hatırladı. Diyoruz ki İlyas bu namazı kaza ederken, o namazı orada kılarken ne diyoruz? Yatsı namazı nasıl kılınıyor ise o şekilde eda eder. Yani birinci ve ikinci rekatlarda sesli olarak okur. Üç ve dördüncü rekatlarda ne yapar? Sessiz okur. Çünkü hadis-i şerifte biraz önce ne dedik? Yesna'u kulle yevmin. Her gün yaptığı gibi yaptı sabah namazını. Demek ki bir insan da gece kılmadığı bir namazı sabah bu şekilde hatırlarsa o zamanki yaptığı gibi ne yapar? O namazı eda eder diyoruz arkadaşlar.
Yani kendin kıldığın zaman da ses çok.
Yani zaten bu sünnet olan bir şey. Yani öğle namazının sessiz okunması, sabah namazının sesli okunması namazın sünnetlerinden olan bir şey. Yani sen öğle namazını sesli okuduğun zaman senin namazın batıl olduğunu yapmayız diyemeyiz. Sen burada bu sünneti terk etmiş olursun.
Tek başına kılarken
İşte diyoruz ki eğer bu şekilde eğer kılamadıysan o namazı sabaha kaldıysa biraz önceki örnekte verdiğimiz gibi yatsı namazı kılarken ne yaparsın? Normalde nasıl kılınması gerekiyor bu namaz sünnete göre? İlk iki rekatı sesli, diğer iki rekatı sessiz. Aynı cemaat, her zaman kılındığı gibi.
Cemaatse olmasam bile evde kılarken de
bunu uygulayabilirsin. Evet. Evet, bunu uygulamanda bir sakınca, bir sıkıntı olmadığını ne yapıyoruz? Bu hadis-i şerifteki faydelerden çıkarmış oluyoruz. Bugünlük de bu kadarla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estağfiruke ve etûbu ileyk.